Ayrım 7. Üçüncü ikiz Ken Follett. Sayfa 74. Ginny büyük bir dikkatle dedektifi inceliyordu. Sizin tavrınız devriye polisinkinden farklı görünüyor dedi. Mitch söyleneni başıyla onayladı. McHenty'nin size karşı davranış biçimine doğrusu benim de canım sıkıldı, üzüldüm. Bütün devriye polisleri gibi tecavüz kurbanlarına nasıl davranılacağı ona da öğretilmiştir. Herhalde öğretilenleri unutmuş olmalı. Polis adına çok utandım. Lisa ağlamaklı bir sesle, sanki bana yeni baştan tecavüz ediliyormuş gibi geldi dedi. Böyle bir şeyin bir daha olmayacağını varsayamayız demiş. Sesinde kızgın bir ifade vardı. Birçok tecavüz olayında suçlunun bulunamadığı da olmuştur. Ama kadınların tecavüz olayına ilişkin yanlış ifade vermelerinden değil. Bu daha çok adalet sisteminin kadınlara insanlık dışı tavır alması karşısında onların şikayetlerinden vazgeçmelerinden kaynaklanıyor. Ginny buna inanıyorum dedi. Ama aman dikkatli ol demeyi de unutmadığı içinden. Mitch bir kız kardeş gibi konuşuyor olabilir ama gene de bir polis. Mitch çantasından bir kart çıkardı. Burada tecavüze uğramış kadınlarla kaba ve acımasız davranışlarla hırpalanmış çocukların başvurabileceği bir gönüllü kuruluşun telefon numarası var dedi. Er ya da geç her kurbanın sıcak bir ilgiye gereksinimi vardır. Lisa kartı aldı. Şu anda tek istediğim şey olayı unutabilmek dedi. Mitch söylediğini başıyla onayladı. Siz gene de dediklerimi unutmayın, kartı saklayın. Günün birinde yardıma gereksiniminiz olabilir. Peki. Ginny Mitch'e nazik bir ev sahipliği yapmanın tam sırası bunu hak etti dedi içinden. Bir kahve alır mıydınız? Bir fincana hayır diyemem. Ginny size taze kahve yapayım dedi ve kalktı. Kahve makinesine kahve doldurdu. Mitch birlikte mi çalışıyorsunuz diye sordu. Evet dedi Ginny, ikizleri inceliyoruz. İkizleri mi? Aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları ölçer, bunlardan hangilerinin kalıtımsal olduğunu, hangilerinin yetişme koşullarından kaynaklandığını çıkarmaya çalışırız. Bunda senin katkın ne Lisa? Benim görevim de bilim adamlarının inceleyeceği ikizleri bulmak. Bunu nasıl yapıyorsun? Önce doğum kayıtlarından işe başlıyorum. Bu konudaki bilgilerin çoğunu eyalette herkes rahatça sağlayabilir. Doğumlarda ikiz oranı yaklaşık %1'dir. Demek ki her 100 doğum belgesi içinde ancak bir tane ikiz doğum olayıyla karşılaşıyorum. Belgede doğumun hem yeri hem de tarihi yazılıdır. Belgenin fotokopisini alır sonra da ikizleri izleriz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Amerika'daki tüm telefon rehberlerinin kayıtlı olduğu CD-ROM'larımız vardır. Ayrıca sürücü ehliyet kayıtlarıyla kredi referans acentalarından da yararlanırız. İkizlere ulaşmak kolay oluyor mu? Ne yazık ki hayır. Bu konudaki başarımız ikizlerin yaşlarına göre değişiyor. 10 yaşındakilerin %90'ının izini araştırarak bulabiliyoruz. Ama 80 yaşındakilerde bu oran %50'ye düşüyor. Daha yaşlı ikizler ya zaman zaman ev değiştirmiş, ya ad değiştirmiş ya da ölmüş oluyorlar. Mitch Ginny'ye dönerek, daha sonra da siz onları inceliyorsunuz dedi. Ginny benim asıl çalışma alanım apayrı koşullarda büyütülmüş tek çekirdek ikizleridir dedi. Bunları bulmak çok daha zor. Kahve makinesini masanın üzerine koydu, sonra Mitch için bir fincana kahve doldurdu. Eğer bu dedektif Lisa üzerinde baskı kurmayı tasarlıyorsa boşuna uğraşıyordu. Mitch kahvesinden ilk yudum aldıktan sonra Lisa'ya dönerek ''Hastanede ilaç aldın mı?'' diye sordu. ''Hayır almadım, zaten orada fazla kalmadım.'' ''Sana doğum kontrol hapı vermeleri gerekirdi. Hamile kalmayı istemezsin elbet.'' Lisa'nın tüyleri diken diken oldu. ''Elbette istemem. Böyle bir şey olursa ne yaparım sonra?'' ''Sen kendi doktoruna git en iyisi. Dinsel açıdan karşı değilse sana o haptan vermek isteyecektir. Kimi Katolik doktorların bu haplarla başı hoş değildir. O durumda gönüllü kuruluş sana başka bir seçenek önerecektir.'' ''Bu konuları bilen biriyle konuşmak ne iyi oluyor?'' dedi Lisa. Mitch olayda bir kaza sonucu başlamış bir yangın yok diye sürdürdü. Ben itfaiye müdürüyle konuştum. Birileri soyunma odasının bitişiğindeki depoda ateş yakmış, dumanın soyunma odasına pompalanması için havalandırma borularının vidalarını sökmüş. Gerçekte bu ırz düşmanlarının seksle ilgilendikleri yok. Onların tek tutkuları korku salmak. Bence yangın böyle bir manyağın hayal gücünün senaryosu. Jeannie böyle bir olasılığı hiç düşünmemişti. Ben de yangından yararlanmak isteyen bir fırsatçı olduğunu varsayıyordum dedi. Mish başını sağa sola oynatarak sevgililerine tecavüz edenlere fırsatçı denir dedi. Çünkü delikanlı kızın kendisine karşı koyamayacak kadar zil zurna sarhoş olduğunu anlamıştır. Tanımadığı bir kadına tecavüz eden erkekler bunlardan ayrılır. Onlar bu işi tasarlayarak yaparlar. Olayı kafalarında kurarlar, ardından da nasıl gerçekleştireceklerinin hesabını yaparlar. Çok da zeki olurlar, bu yüzden de bunlardan korkulur. Jeannie bu kez çok öfkelendi. O lanet olası yangın sırasında neredeyse ölüyordum dedi. Mish Lisa'ya dönerek, bu adamı daha önce görmediğini sanıyorum öyle değil mi? Tamamen yabancı biriydi herhalde dedi. Onu galiba bir saat kadar önce görmüştüm dedi Lisa. Dışarıda çim hokeyi takımıyla birlikte koşarken sağ tarafta bir araba belirdi. Sürücüsü bize doğru bakıyordu. İçimde bir his var ki bu o adamdı diyor. Nasıl bir arabaydı? Eski bir arabaydı, bundan çok eminim. Beyaz, her tarafı pas içinde. Galiba da Datsun markaydı. Jeannie bu söylenenleri Mish'in not edeceğini sandı, oysa o konuşmasını sürdürdü. Bence ona heyecan veren her şeyi yapabilecek zeki ve acımasız bir sapığın işi bu. Jeannie buruk bir sesle, bana kalırsa bu adam yaşamının sonuna kadar kapalı bir yerde kilit altında tutulmalı dedi. Mish böyle bir şey olamaz çünkü adam serbest diyerek kozunu oynamış oldu ve bu haltı yineleyecektir. Jeannie bu konuda ikircikliydi. Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Irza tecavüz edenlerin çoğu bunu alışkanlık haline getirmişlerdir. Az önce sözünü ettiğim, flört ettikleri kızlara tecavüz edenleri bunlardan ayırmak gerekir. O tipler yalnız bir kez suç işlerler. Ama yabancıya tecavüz edenler yakayı ele verinceye kadar bu işi sürdürürler. Mish Lisa'nın yüzüne dik dik bakarak, sana tecavüz eden kişi bir hafta 10 gün içinde aynı işkenceyi başka bir kadına da uygulayabilir. Oh aman tanrım dedi Lisa. Jeannie, Mish'in lafı nereye getireceğini hemen anladı. Onun da korktuğu buydu zaten. Dedektif Lisa ile konuşurken bir yandan da soruşturmaya yardımcı olmasına çalışıyordu. Jeannie kesinlikle Mish'in Lisa üzerinde baskı kurmasına izin vermeyecekti. Fakat söylediklerine karşı çıkmak o kadar zordu ki. Mish onun DNA'sından bir numune gerek bize dedi. Lisa yüzünü ekşitti. Sperminden mi yani diye sordu. Evet. Lisa başını sağa sola oynatarak ben hem duş aldım hem de banyo yaptım. Cinsel organımın içini dışını basınçlı suyla güzelce temizledim. Tanrı'ya dua ediyorum, umarım vücudumda ondan bir zerre bile kalmamıştır dedi. Mish olayın izleri 48 saatten hatta 72 saatten önce kolay kolay silinmez diye sürdürdü. Ayrıca döl yolunu gazlı bezle temizlemek, apış arasındaki tüyleri taramak gerek, bir de kan tahlili. Jeannie, dün Santa Teresa'da bakan doktor tam anlamıyla işe yaramazın tekiydi dedi. Mish bu söylenenleri başıyla onayladı. Doktorlar ırza tecavüz kurbanlarıyla uğraşmaktan nefret ederler. Kurbanlar mahkemeye başvursalar o da zaman ve para kaybından başka sonuç vermez. Keşke Santa Teresa'ya gitmeseydiniz. Bu da McEntee'nin yaptığı hatalardan biri işte. Kent içinde cinsel saldırı servisi bulunan sadece 3 hastane vardır. Santa Teresa onlardan değil. Lisa nereye gitmemi isterdiniz diye sordu. Cinsel saldırıları hukuksal açıdan inceleyen muayene birimi Mercy Hastanesi'nde de vardır. Jeannie bu söylenenleri başıyla onayladı. Öyle ya, kent merkezinde kocaman bir hastane vardı. Oraya gidince cinsel saldırı servisi hemşiresini göreceksiniz. O da bir kadındır. Bu olaylarla ilgili özel eğitim görmüştür. Dün gördüğünüz o doktor bu konulardan hiç anlamaz. Bu yüzden büyük olasılıkla her şeyi yüzüne gözüne bulaştırmış olabilir. Mish'in doktorlara pek güveni olmadığı anlaşılıyordu. Çantasını açtı, Jeannie merakla eğilip baktı. Çantanın içinde bir dizüstü bilgisayarı vardı. Miş kapağını kaldırdı ve çalışır hale gelmesi için düğmeye bastı. ''Bu bilgisayarda yüze ait elektronik kimlik saptama tekniği diye bir programımız vardır. Biz ona kısaca BYET diyoruz.'' Ekşi bir yüz ifadesiyle bu program gerçekte Scotland Yard'dan bir dedektifin icadıdır diye ekledi. Bu sayede herhangi bir ressama gerek kalmadan suçlunun yüzündeki benzerlikleri bir araya getirerek bir montaj yapabiliyoruz. Büyük bir umutla Lisa'ya baktı. Lisa Jeannie'ye dönerek bu konuda sen ne düşünüyorsun diye sordu. Kendini baskı altında hissetme, iyice düşün. Buna ancak sen karar verebilirsin. Kendini nasıl rahat hissediyorsan öyle hareket et. Miş dik dik ona bakıyordu. Sonra Lisa'ya dönerek, sana herhangi bir baskı yapmıyorum. Buradan çekip gitmemi istersen hemen giderim. Ben senden bilgi istiyorum. Amacım da sana tecavüz eden adamı yakalamak. Bana yardım etmelisin. Bunu şansa bırakamam. Jeannie dedektife hayran kaldı. Miş odaya adımını attığı andan itibaren tüm konuşmalara egemen olmayı bilmişti. Ne var ki bunu karşısındakini zorlamadan, ona baskı kurmadan yapmıştı. Ne istediğini, neden söz ettiğini çok iyi biliyordu. Lisa, bilmiyorum dedi. Miş, şu bilgisayar programına baksana dedi. Senin keyfini kaçırırsa hemen keserim. Eğer keyfini kaçırmazsa, hiç değilse peşini kovaladığım adamın resmini elde etmiş olurum. İşimiz bitince de Mercy Hastanesi'ne gidip gitmemek konusunda bir karara varırsın. Lisa önce durakladı, sonra peki dedi. Jeannie, yalnız unutma, keyfinin kaçtığı anda kesebilirsin dedi. Lisa bu söylenenleri başıyla onayladı. Miş, önce adamın kaba çizgilerle yüzünün bir benzerini saptamış olacağız dedi. Ona benzemeyecek ama kendimize bir hareket noktası sağlamış olacağız. Ardından ayrıntıları bir bir ortaya çıkaracağız. Suçlunun yüzünü hatırlayabilmen için aklını iyice o konuya vermen gerekiyor. Ondan sonra adamın yüzünü kaba çizgilerle tanımlayacaksın. Şimdi başla. Lisa gözlerini kapattı. Yaklaşık benim yaşımda ve beyaz biri, saçları kısa kesilmiş, belirgin bir rengi yok, gözleri açık renk, hayır galiba mavi, burnu düz. Miş küçük el aygıtını çalıştırdı, Jeannie ayağa kalktı ve ekranı yakından görebilmek için dedektifin arkasında durdu. Bilgisayar Windows programlıydı. Tam tepede sağ köşede 8 bölümden oluşan bir yüz belirdi. Lisa yüzü tanımlarken söylediklerini yüzün belli bir bölümüne oturtuveriyordu. Böylece bilgisayar menüsündeki her parça Lisa'nın söyledikleri esas alınarak yeniden düzenlenmiş oluyordu. Kısa kesilmiş saçlar, açık renk gözler, düz burun. Lisa köşeli bir çene, sakalsız ve bıyıksız. Nasıl gidiyor diye sürdürdü. Miş bu söylenenleri de yerine oturttu ve böylece ana ekranda tam bir yüz ortaya çıktı. Yüz çizgileri düzgün, 30 yaşlarında bir beyaz erkek yüzüydü. Ama binlerce insandan herhangi biriydi, bir özelliği yoktu. Miş Lisa'nın da görebilmesi için bilgisayarı ona doğru çevirdi. Şimdi yüzdeki çizgileri teker teker değiştireceğiz. Önce yüzü çeşitli alın ve saç biçimiyle sana göstereceğim. Sen sadece evet ya da hayır ya da olabilir diyeceksin. Hazır mısın? Evet, hazırım. Miş el aygıtını çalıştırınca ekrandaki yüz değişiverdi ve birden saç çizgisinin iyice yukarılarda başladığı bir alın ortaya çıktı. Hayır dedi Lisa. Miş aygıtı yine çalıştırdı. Bu kez ekranda saçları, Beatles'ların eski moda saç biçiminde püskül gibi dümdüz inen bir yüz ortaya çıktı. Hayır. Şimdi de dalgalı bir saç biçimi çıkmıştı ortaya. Lisa, buna daha çok benziyor işte dedi. Ama galiba saçlarını ayırmıştı. Şimdi de kıvırcık bir saç oluştu ekranda. Bu daha iyi dedi Lisa. Öncekinden daha iyi ama bu saç çok koyu. Miş, hepsini bir bir inceledikten sonra sen hangisine karar verirsen onu seçeceğiz. Yüzü tam olarak oluşturduğumuzda ufak darbelerle düzeltmelerimizi sürdüreceğiz. Saçları nasıl ayıracağımıza karar verir, saç rengini açar ya da koyulaştırırız. Böylece daha yaşlı ya da daha genç yüz çıkar ortaya dedi. Jeannie çarpılmışa döndü. Ne var ki bu iş daha bir saatten fazla sürerdi. Benim gitmem gerek dedi. Sen iyi misin Lisa? Çok iyiyim dedi Lisa. Jean'i onun doğru söylediğinden emindi. Belki de Lisa'nın çıkıp adamı araması daha doğru olurdu. Mitch'le göz göze gelince aldığı sonuçtan çok hoşnut kaldığı gözlerinden okunuyordu. Acaba Mitch'e karşı sert davranıp Lisa'yı korumaya çalışırken yanlış bir şey mi yaptım dedi içinden. Mitch korkusuz halden anlayan bir insandı. Bütün söyledikleri doğruydu. Önem verdiği tek şey Lisa'ya yardımcı olmak değil, ırz düşmanını yakalamaktı. Gene de Lisa'nın yakın bir dosta, üzerine titreyecek birine gereksinimi vardı. Jean'i seni telefonla ararım dedi. Lisa Jean'iyle kucaklaştı. Yanımda kaldığın için sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum dedi. Mitch elini uzatarak sizinle tanıştığıma çok sevindim dedi. Jean'i elini sıkarken size kolay gelsin dedi. Umarım onu yakalarsınız. Ben de dedimiş. 6. Bölüm. Steve Jones Falls Üniversitesi'nin 100 dönümlük kampüsünün güneybatı köşesinde öğrencilere ayrılan geniş park yerine arabasını bıraktı. Saat 10'a birkaç dakika vardı. Açık renk yaz giysileri içinde kampüsü dolduran öğrenciler günün ilk dersine girmeye hazırlanıyorlardı. Kampüste yürürken gözleri tenisçi kızı arıyordu. Onu görme şansının çok zayıf olduğunu biliyordu. Ama gene de koyu renk saçları olan uzun boylu her kadına burun halkası olup olmadığını anlamak için bakmaktan kendini alamıyordu. Ruth W. Acorn Psikoloji binası çok eski ve geleneksel kolej binaları gibi kırmızı tuğladan yapılmış, 4 katlı modern bir binaydı. Adını girişteki görevliye bildirdikten sonra laboratuvara doğru yürüdü. 3 saat boyunca sandığından da fazla bir sürü testlerden geçti. Boyunu, kilosunu ölçtüler, parmak izini aldılar, bilim adamları, teknisyenler ve öğrenciler kulaklarının fotoğrafını çektiler, yumruğunun gücünü ölçtüler, sakat kalmış vücut ya da yanık kazası geçirmiş kurban resimlerini göstererek ürküntü geçirip geçirmeyeceğini saptadılar. Boş zamanı değerlendirme, dinsel inanç, kız arkadaş ve en çok hangi işlerde çalışmayı istediği konularında sorulan soruları yanıtladı. Kapı zili onarımından anlayıp anlamadığını da belirtmeliydi. Giyim kuşamına özen gösterir miydi? Çocuklarının popolarına şaplak atmayı ister miydi? Dinlediği kimi müzik parçaları ona resim ya da değişik renk motiflerini düşündürür müydü? Ama ona niçin denek olarak seçildiğini söyleyen çıkmadı. Tek denek kendisi değildi. Laboratuvarda 2 küçük kızla kovboy çizmesi, kot pantolon ve kovboy gömleği giymiş orta yaşlı biri daha vardı. Öğleyin içinde bir televizyon setiyle kanepe, şu bu bulunan bir oturma odasında toplandılar. Öğle yemeği yerine de yanında Coca-Cola ile pizza yediler. Steve gerçekten odanın içinde kovboy kılıklı bir orta yaşlının daha bulunduğunu fark etti. İkizdiler. İkisi de aynı biçim giyinmişlerdi. Onlara kendini tanıttı. Kovboyların adları Benny ve Arnold idi. Kızlar da Sue ile Elizabeth'tiler. Yemeklerini yerken Steve sordu. Siz hep aynı biçim mi giyinirsiniz? Adamlar birbirlerinin yüzüne baktıktan sonra Benny, bilmem, biz daha yeni tanıştık dedi. Yani hem ikizsiniz hem de yeni tanışıyorsunuz öyle mi? Bizi bebekken evlat edinmişler. Ayrı ayrı aileler yani. Sizin aynı biçim giyinmeniz rastlantı öyle mi? Öyle görünmüyor mu? Arnold her ikimiz de marangozuz diye ekledi. Her ikimiz de Camel Light içiyoruz. İkimizin de 2'şer çocuğu var. Biri oğlan biri kız. Beni kızların her ikisinin de adı Caroline. Ama benim oğlanın adı John. Onunkinin adı Richard. Steve hayret dedi. Camel Light'ın tadına da kalıtım sayesinde karar vermiş olamazsınız ya. Kim bilir? Küçük kızlardan Elizabeth olanı Steve'e sordu. Senin ikizin nerede? Benim ikizim yok dedi Steve. Yani sen buradan ikizleri mi inceliyorlar demek istiyorsun? Küçük kız büyük bir gururla evet dedi. Sue ve ben Dizigoth ikiziz. Steve kaşlarını havaya kaldırdı. Kız en çok 11'inde gösteriyordu ciddi bir sesle. Ben o sözcüğün anlamını bilmiyorum. Ne demek o dedi. Biz tek yumurta ikizi değiliz. Farklı yumurta ikizleriyiz. Birbirimize o kadar benzemiyorsak nedeni o. Benny ile Arnold'u işaret ederek onlar tek yumurta ikizi. DNA'ları aynı onların. Birbirlerine o yüzden o kadar benziyorlar. Bu konuda çok şey biliyorsun galiba. Çok etkilendim. Biz buraya daha önce de geldik dedi kız. Steve'in arkasındaki kapı açılınca Elizabeth başını çevirerek merhaba Doktor Ferrami dedi. Steve başını çevirince karşısında tenisçi kızı gördü. Kaslı vücudu ancak dizlerini örten beyaz laboratuvar giysisinin altında hiç belli olmuyordu. Odaya girerken hareketleri bir atletinkinden farksızdı. Tenis kortundakileri o kadar hayran bırakan, tüm dikkatleri üzerinde toplayan o hali hala üzerindeydi. Steve büyük bir şaşkınlıkla ona bakıyor, bu kadar şanslı olabileceğine inanamıyordu. Kızlara merhaba dedikten sonra ötekilere kendini tanıttı. Steve'in elini sıkarken birden irkildi. "Demek Steve Logan sizsiniz," dedi. "Çok güzel tenis oynuyorsunuz," dedi Steve. "Jeannie ama yenildim," dedi ve oturdu. Sık ve koyu renk saçları omuzlarına dökülüyordu. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 85.